SBS Radio.
...98 yaşında Avustralya'ya ilk gelen kafilenin içerisinde olan Yaşar Kaya ile birlikteyiz. Yaşar Bey, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk efendim.
Avustralya'ya geldiğinizdeki ilk izlenimleriniz nelerdi? Hatırlıyor musunuz?
Ekim'in 13'ünde Ankara'dan hareket ettik. 14'ünde Sydney'e indik. Akşam 5 sularıydı indiğimizde. İmigresinden işte yetkililer bizi karşıladılar, kalabalık bir grup. Ve bunun yanında da biliyorsunuz 1967'de bir anlaşma yaptılardı, göçmen anlaşması. Ondan sonra Demirel hükümeti onu tehir etti, göçmen vermek istemedi. 68'de işçi olarak bizi gönderdiler. O 67'deki anlaşmaya göre şuradaki Avrupa'daki bazı arkadaşlarımız, işçi arkadaşlar Avustralya'ya göç etmişler. Ve Kıbrıslar vardı. Böyle bir kalabalık bir grup, Türkler bizleri karşıladılar. Aşağı yukarı tahminen şöyle bir 3 saat falan sürdü oradaki kortejde. Ondan sonra bize 2 katlı otobüsler vardı. Saat 9-10 sıraları bayağı olduydu. O 2 katlı otobüslere bindirdiler. Villa Otostel değil, burada bir hostel var. City'ye aşağı yukarı 40 kilometre uzakta. Oraya götürdüler gece yarısı. Bize Türkiye'de kalacağımız yerler olarak apartman daireleri gösterdilerdi. Broşürler verdiler. Buralarda misafir kalacaksınız diye. Geldik. Ondan sonra büyük bir yemekhanesi vardı hostelin. Orada isim sırasına göre herkesi yatacağı yerlere götürdüler. Sıra bize geldi. Adam bavulunu aldı, önümüze düştü. Gittik. Vara vara nereye vardık biliyor musun? Askeri barakalar var. Onlara Türkiye'de Amerikan askeri barakalar derlerdi. Adam kapıyı açtı, lambayı yaktı, geçti, döndü, gitti. Biz tabii büyük bir şoka girdik orada. Apartman dairesi beklerken askeri barakaya girdi, soktular bizi.
Geçici olarak mı oraya gittiniz?
Misafir olarak.
Misafir olarak.
Yani,
tamam.
Yani iş bulup da ayrı bir ev tutuncaya kadar orada kalacaktık.
Ama apartman yani, dairesi ne oldu? O apartman dairesinde yerleştiniz mi daha
onları
sonra?
Daha biz Türkiye'deyken Çekoslovakya'da. İnsanlar Avustralya'ya kaçmışlar, göçmen olmuşlar. Onlara vermişler. Yani 67'den 68'in arasında. Şimdi içeri girdi, adam lambada yaktı, valizde bıraktı kapının içerisine, geçti gitti. Şimdi benim 6 yaşında bir oğlum vardı. 2 oğlum, 1 kızım var zaten. En küçüğümüz küçük, o 6 yaşındaki. İlle tutturdu, ben bu evde yatmam diye. Oğlum etme, yatma, işte burası bizim yeni evimiz olacak falan. Bir çocuk ikna edemedik. Ben teyzeme gideceğim, Ankara'ya gideceğim, tutturdum. Neyse onu bir saat falan ondan uğraştık, ikna ettik. Artık yatma zamanı geldi. Saat 11-12 oldu. Duvarlara baktım, elektrik düğmesi yok. Allah Allah. Nereden sönecek bu lamba? Ararım, ararım. Yok, Allah'ım yok. Ya adam girdi içeri, lambayı yaktı ama neyle yaktı? Bayağı bir yarım saat bocaladık düğme aramak için. Sonra bir ara şöyle gözüm havaya ilişti. Orada lambanın dibinden aşağı doğru uzanan bir ip vardı. İpi şöyle bir çektim, lamba söndü. Yani elektrik işçisinin tekniğinde görmediğim bir şeydi bu. Mesleğim de elektrikçilik. Neyse o geceyi öyle geçirdik. Bize dediler ki bir hafta misafirsiniz. Burada bir hafta kalacaksınız. Size bir hafta sonra iş arayacağız dediler. İyi. Bize bir türlü iş bulamadılar. Şimdi bir tane iş bulmadı, ofisimiz vardı. İstanbul'un İbrahim isimli bir arkadaşımız vardı, iş bulma, memur. O gazeteyi alırdı, telefondan işçi arayan yere. Der ki, Villa Otostel'deyim ben, oradan telefona. Elimde işçiler var. Bugünkü gazetelerde iş şey yaptık, işçi aradığımızı öğrendik. İstiyorsanız kaç tane gönderin falan. Adam diyor ki, şimdi anlıyoruz abi. İngilizce biliyor mu diyor. Yok diyor, bilmiyorum. Ondan sonra nereli diyor. Turkish diyor. Adam düşünüyor. Fabrikada bizden evvel Türk yokmuş ki. Ondan sonra hani bir tane Türk olsa da onun vasıtasıyla bizimle anlaşmak istiyor. O da yok elinde. Ondan sonra diyor kusura bakmayın alamam diyor. Böyle böyle bir ay biz işsiz kaldık erkekler olarak. Baktılar ki iş bulamıyoruz. Hanımları telefon fabrikasına yerleştiler. Ondan sonra çorap fabrikası vardı, çanta fabrikası. Oralara peyderpey hanımlara evvela iş buldular. Bir ay sonra da bize sıra geldi. Ve bizi de toplu olarak şeye verdiler. Ford fabrikasına, ondan sonra bir kısmını cam fabrikasına koyduk. Hani böyle bir maceralı birkaç ayımız geçti. O immigration'dan bizimle kontak kuran bir İstanbullu arkadaşımız vardı. Allah rahmet eylesin, vefat etti. Onun aracılığıyla dedi ki, ya biz ne olacağız? Sakallarımız uzadı, sigaralarımız bitti. Ben dedi bir görüşüm dedi. 2-3 gün sonra geldi. Dedi ki evlilere dedi 4 dolar, bekarlara 2 dolar veriyorlar. Aramızda 8-9 tane bekar vardı. Bunlar da işe girdikten sonra geri ödeyeceksiniz. Aman dedik ödeyelim, işe girelim de kolay falan. Hani bunlar bizim için çok büyük şok oldu. Yani böyle karşılama hiç aklımıza getirmiyordu.
Yaşar Bey, nasıl karar verdiniz Avustralya'ya gelmeye? Hani şimdi internet çağındayız, görebiliyoruz, okullar ayarlanıyor, evler ayarlanıyor, geliyoruz. O evet. Dönemlerde tabii ki sadece bir hayal ya da hiç görmediğiniz, hiç duymadığınız bir ülke. Nasıl karar verdiniz gelmeye?
Vallahi şimdi bunu sordunuz siz. Ben niçin geldiğimi de bilmiyorum diye cevap vereceğim. Çünkü buna neden böyle cevap vereceğim? Ben sanat enstitüsü mezunum elektrikçi olarak. İşte 5000 volt üzerine büyük şebekeler kurdum kazalara. Ondan sonra 1953'te Ankara Otobüs İşletmesi'ne oto elektrikçisi olarak girdim. 15 senedir orada çalıştım. Ve orada ustabaşıydım. Oto elektrik ustabaşısı. Mahiyetimde 12-13 tane kişilerim vardı. Ben 1150 lira alıyordum ortalama maaş. Ben bu parayı teptim geldim buraya. Niçin geldim bilmiyorum. Felek attı bizi buraya.
Avustralyalıların size davranışı nasıldı?
Avustralyalılar iyi insanlardı. İyiliği şuradan, yani etnik grubun fazlalığından ileri gelen bir davranış. Çünkü adamla konuşuyorsun, evvela Rum mu, Ermeni mi, İngiliz mi, yani Amerikalı mı bilemiyorsun. Ama gayet iyi karşılıyor. Bu arada Avustralya'yla karşılıyorsun. O da aynı şekilde iyi karşılıyor. Toplum olarak güzel bir iletişim vardı toplumda. O bakımdan ben pek şey görmedim. Yani Avustralyalı bize ne zaman iyi mi davranıyor, kötü mü davranıyor. Ama şunu iyi bekliyordum bilinçli olarak. Acaba Gelibolu'dan dolayı bize düşmanlık yaparlar mı, yaparlar mı? Bunu hep aklımda tutuyordum. Hani ben biraz da dine düşkünüm. Yani parka falan giderdik, pikniğe giderdik. Namaz vakti falan geldim. Ben bir kenara çekilip orada namazımı kılardım. Kimse bana bir şey demez. Yani bu benim için büyük bir olumluluk taşıyordu.
Geldiniz Avustralya'ya, yerleştiniz. O zamanlarda nasıldı haberleşme Türkiye ile?
Haberleşme şeydi. Bu sitenin ortasında bir şey vardı. Büyük telefon şirketi vardı. Oraya gece yarısı sıraya girerdik. Telefonu dışarıda bir kulübe vardı. O kulübede Türkiye telefon edebilmek için sıraya girerdik. Böyle zorluklarımız vardı.
Yaşar Bey, çok teşekkür ediyorum bize zaman ayırdığınız için.
Yo, rica ederim.
Hatıralarınızı bizimle paylaştığınız için. sbs.com.au